Ayrım 4.
1. Bölüm. Klasik milliyetçilik kavramı ve az gelişmiş ülke milliyetçiliği. 1. Batı Avrupa'da milliyetçilik. A. Batı Avrupa'da milleti doğuran ortam. Millet adı verilen toplumsal olgu, feodal toplumun bünyesinin bozulmasıyla ortaya çıkan bir toplumsal üründür. Feodal sistemin bozulması ve mutlakiyetçi krallıkların kurulması, dipnot. Feodal toplum düzeni ve dönüşümü konusunda özellikle Leo Huberman'ın Feodal Toplumdan 20. Yüzyıla 4. Baskı İstanbul İletişim Yayınları 1990 kitabına bakınız. Feodal toplumda kırsal ve kentsel olmak üzere ikili bir ayrım vardı. Feodal bey, serf ikilisinin bulunduğu kırsal toplulukta üretim birimi feodal dominiye, malikane ve kilisenin toprakları, değeri yaratan öğe ve serf idi. Önceleri serfi toprağında belirli günlerle çalıştırılan ve emek rant alan feodal bey, sonradan bu rantı serfe bıraktığı belli bir topraktan ürün rant şeklinde almaya başladı. Feodal dönemin son devirlerinde para ekonomisinin belirlemeye başlaması üzerine feodal beyin aldığı rant artık para rant adını verdiğimiz biçime dönüştü. Bu iki yanlı süreç sonunda serf elinde daha çok değer ve para tutabiliyordu. Bunun sonucu olarak da nasıl köleye göre serf daha verimli bir üretici idiyse köylü de daha fazla üretmeye başladı. O zamana kadar kentlerde bulunan ve lonca şeklinde örgütlenmiş olan zanaat erbabı ise esas olarak feodal aristokrasinin daha çok lüks gereksinimlerini karşılamakta, bunun sonucu olarak kaliteli ve çok sınırlı üretim yapmaktaydı. Lonca kurallarını da bu sınırlı üretimi sağlayacak biçimde konulmuştu. Nüfusun artması ve serfin üretimden daha çok pay alması üzerine toplumda talep de artınca lonca sistemi zorunlu olarak etkinliğini ve yeterliliğini yitirdi. Daha bol mal üretilmeye başlandı. Küçük yerleşme birimleri arasında pek az ilişki bulunan, seyahatin zor olduğu ve ticaretin sadece lüks maddelerle sınırlı bulunduğu, dipnot 1. RAA Nationalism sayfa 9 Orta Çağ'da iç ticaretin çok sınırlı olmasına karşılık önemli sayılabilecek bir dış ticaret vardı. Fakat bu bile doğudan lüks sayılması gereken ipek ve baharatın gelmesiyle ilgiliydi. Kendine yeterli Orta Çağ ekonomisinde bir canlılık görüldü. Ticaret kırları da başlamıştı. İç göçler de arttı. Serfler kente kaçıp özgürleşiyordu. Dipnot 2. 11. ve 12. yüzyıllarda gelişen bu iç dinamiğin yanı sıra bir de dış dinamik vardır. Bir kere Haçlı seferleri Doğu ticaretinin gelişmesine yol açtı. Daha az bilinen ikinci dış dinamik öğesi ise 7. yüzyıldaki Arap istilası sonucu Akdeniz'den çekilmek zorunda kalan Avrupa ticaretinin Arapların 11. yüzyılda yenilmeleri üzerine bu bölgenin büyük gönenç kaynağı olan ticaretine tekrar sahip olmasıyla ortaya çıktı. Le Meringer, Cours de Historia de Institutions Publiques et de Faits Sacra. Toplumlarda her zaman var olan olumlu ve olumsuz öğeler bu sırada da faaliyettedir. Vatan sözcüğü vardır fakat örneğin bütün Fransa için değil. Çeşitli provinsler için kullanılmaktadır. Bu birimler birbirlerinden farklı oldukları bilincine canlı bir şekilde sahiptiler. Millet kelimesi de mevcuttur fakat anlamı patri sözcüğününki gibidir. Diğer bir deyişle bugünkü anlamında bir ulusal duygu yoktur. Çünkü ulus olgusu yoktur. Orta Çağ üretim düzeninin bozulmasına paralel olarak feodal beyler ve kilise de zayıfladı. Her ülkede bunların en güçlüsü olan bey veya kral yavaş yavaş diğerlerini ortadan kaldırmaya başladı. Bu iş sırasında barutun topa uygulanmasından çok yararlandı. Feodal düzende yok, hukuksal güvencelerin olmayışından, asayişsizlikten ve ticaret olanaklarının son derece kötü oluşundan dolayı gelişemeyen yeni tüccar sınıfı bu savaşımda feodal bey ve kiliseye karşı kralın en aktif bir biçimde destekledi. İstediği asayişi ve ticaret yapacağı geniş ülkeyi sağlayacak kraldan başka birisi olamazdı. Kral da kendisine para ve paralı asker sağlayacak bu doğal ittifakı çok iyi karşıladı. İkisinin de krala bağlı bürokratik bir merkezi devlet kurumunun gelişmesinde ortak çıkarı vardı. Bu nedenle Batı Avrupa'da burjuvazinin ortaya çıkmasıyla belirlenen ekonomik ve toplumsal değişme her devlette kralın yüce otorite olarak ortaya çıkmasının hem sonucu hem de nedeni oldu. Dipnot 4. REA Nationalism sayfa 13. Güçlü devletlerin önce Atlantik kıyısında kurulmasının nedenleri için bakınız sayfa 11-12. Burjuvazi kralın sınırları belli bir siyasal birim yaratmasından güçlendi. Kral da bu güçlü burjuvaziden destek gördü. Değişmenin yarattığı sonuç, milletin ortaya çıkması. Güçlü bir merkezi iktidarın kurulması çok önemli ekonomik sonuçlar yarattı. Hem ticaret olanaklarını, yollar, seyahat güvenliği geliştirdi, hem de bireylerin bu iktidarın dışında başkalarının insafına kalmasını önledi. Bütün ülkede aynı yasanın uygulanması o zamana kadar alışılmamış bir adalet belirtisi oldu. Sonuç olarak eskiden sadece borkların surları içinde olan pazar bütün ülkeyi içine alacak biçimde genişlemeye başladı. Kendine yeterlilik ekonomisinden ulusal pazar ekonomisine geçilmişti. Para kullanımı yaygınlaştı. Altyapıdaki bu köklü değişiklikler karşısında feodal sistemin üst yapısı daha fazla direnemezdi. Lonca sistemi gibi adil fiyat doktrini de etkisini yitirdi. İlkel bir banka sistemi belirlendi. Toprak dışında mülkiyet bilmeyen orta çağ düzeninden çıkan yeni ve zengin sınıfın gönenci artık mal ve sermayeye dayanıyordu. 11. ve 12. yüzyıllardan itibaren başlayan krallıkların güçlenme sürecinin yarattığı pazar birliği peşinden 16. yüzyılın sonunda milleti yaratacak bir takım değişiklikleri de sürükledi. Yeni siyasal birimde ticaret yapabilmek için her şeyden önce halkın ortak bir anlaşma aracı bulması gerekti. Böylece Orta Çağ'ın Latincesi önemini yitirdi ve bölgesel diller ortaya çıktı. 16. yüzyıl başında Luther'in Hristiyanlıkta papalık yoktur diye açtığı bayrak, siyasal bakımdan krala bağımlı hale gelen kiliseyi ideolojik bakımdan da iyice bağlı duruma soktu. Oysa bu sosyoekonomik gelişmeler olmadan evvel reform fikirleri Luther'den önce 10-12 kez ortaya atıldığı halde tutmamıştı. Reform hareketi sonucu her krallıkta ulusal mezhepler ve kiliseler ortaya çıktı. Dipnot 6. Hayes, Nationalism, a Religion, sayfa 30-37. Aynı birim içinde bir süre yaşamanın bireyleri aşıladığı ortak geçmiş duygusu ve ülkü birliği, bu yeni ortak duygunun öznel öğesi de oluşturunca halk arasında ileride milliyetçiliğin duygu kısmını meydana getirecek olan bir zihniyet ortaya çıktı. Bu noktada şunu tekrar vurgulamakta yarar var. Milletin ve dolayısıyla milliyetçiliğin doğması, Katuski'nin de katıldığı gibi, dipnot 7, John Katuski, cilt, sayfa 30-31. Irk, din, ortak kültür, ulusal karakter, gelenek gibi öğelerle açıklanamaz. Çünkü bunlar bağımsız değil, bağımlı değişken olmuşlardır. Bağımlı oldukları etken de ticaretin ve haberleşmenin ortaya çıkması, yani pazar birliğidir. İnsanlar ancak o zaman birbirleriyle sıkı ilişkiye girip aynı gruba üye olmanın bilincine varmaya başlamışlardır. Giderek ortak dil, ulusal din, ortak ülkü, ulusal karakter gibi ortak öğeler geliştirmeye koyulmuşlardır. Böylece 16. yüzyılın sonunda millet ortaya çıkmıştır. Fakat milliyetçiliğin doğması için egemen sınıf olan burjuvazinin kendi ideolojisini ortaya koyacak kadar güçlenmesini beklemek gerekecektir. Kara Afrika'yı incelerken bütün bu olumlu öğelerin yokluğunda milliyetçi duygun ancak olumsuz öğenin yardımıyla oluştuğunu göreceğiz. Milletin önce ortak çıkarak en az 200 yıl sonra milliyetçiliği doğurduğu Batı Avrupa'nın aksine Kara Afrika'daki millet olumlu öğelerin yokluğu yüzünden ancak milliyetçilik tarafından yaratılabildiği ölçüde doğacaktır. Şimdi milletin doğuşunu gördükten sonra Batı Avrupa'da milliyetçiliğin nasıl ortaya çıktığını izlemeye geçebiliriz. B. Yeni toplum ve yeni ideoloji. Milliyetçilik. Mutlakiyetçi krallığın siyasal kuramı. Toplumsal sadakatin prense yönelmesi. Orta çağda toplumsal sadakatin yani toplumun tutumunun gereksinmesi sonucu meşru varsayıp bağlılık duyduğu kavramın ortak noktası tanrıydı. Kralın, feodal beylerin ve kilisenin topraklarını ele geçirmesi üzerine yeni bir üst yapı ortaya çıkmakta gecikmeyecekti. Rönesans düşüncesi laik kurumlarını Machiavelli'de dile getirdi. 16. yüzyılın sonuna doğru Bodin çok daha geniş bir biçimde devletin yeni düzenini rasyonalize etti. Yeni dönemde sadakatin odak noktası artık prensti. Geçiş dönemi, akılcı aydınlanma çağı ve bireyci kuramlar çağı. Toplumun ekonomik yapısındaki değişiklikler toplumsal değerlere ve kurumlara hemen yansımazlar. Toplumsal değerler eski ekonomik yapının, altyapının değerlerini bir süre daha devam ettirir. Bu nedenle milletin öğeleri tamamlanmış olduğu halde yeni düzenin laik ve bölgesel niteliklere sahip ideolojisi olan milliyetçiliğe kavuşabilmesi için dinsel ve evrensel orta çağın izlerini silecek bir geçiş dönemi geçmesi beklenecekti. Prens üzerinden dinsel otorite kalkınca ülkeler arasındaki ilişkilerde güç dengesi geçerli oldu. Bu devre akılcıydı. bir önceki dönemin ideolojisi olan dinin ve bir sonrakinin ideolojisi olan milliyetçiliğin heyecanını taşımıyordu. Bu devrede laikleşen devlet, eylemleri için raison d'état'ın akılcı ilkelerini buldu. 16. yüzyıldan itibaren prens kendi halkının dinini saptamaya başladı. Halk da din savaşlarından kurtulduğu için memnundu. Aydınlanma çağı ile birlikte dinin etkisi tamamen azaldı. Bu dönemde Fransızca yani evrenselcilik olan akılcılığın dili oldu. Crewe gibileri evrensel barışı savundular. Grotti ilahi ve doğal hukukları özdeş kılmaya çalıştı. Kralın mutlaklığı kendini yalnızca siyasal kuram değil ekonomi alanında da gösterdi. İktisadi görenci tarihte ilk kez güç politikasının emrine veren merkantilizm uygulandı ve sonuç olarak henüz tam anlamıyla tek başına ayakta duramayan yeni sınıfın güçlenme sürecine bir sonucu ulaştırdı. Aydınlanma çağı artık orta çağ değildi. Fakat henüz milliyetçilik çağı da değildi. Hala evrenselci olan bu geçiş dönemi bir önceki dönemin izlerini silmek ve bir sonrakini hazırlamakla uğraştı. Dinin etkisi iyice zayıfladı. Aydınlar dinsel dogma olarak yalnızca tanrı kavramını alıkoyan deizme, halk ise törensel şaşadan uzak, basit din anlayışı olan peyitizme yöneldiler. Bu dönem prensler arasında provensiyalizmin, aydınlar arasında entelektüelizmin, halk arasında da lokalizmin egemen olduğu bir dönem oldu. Dipnot 10. Hayes, Nationalism, a Religion, sayfa 38-48. Mutlakiyetçi kuramların en sert ve ödün vermez olanı Hobbes'un 1588-1679, 17. yüzyıl sonunda ortaya attığı kuramdı. Fakat tutulmadı. Çünkü mutlakiyetçi krallığın desteğiyle ortaya çıkan burjuvazi artık onun gölgesinde yaşamaktan kurtulmak isteyecek kadar serpilmişti. Hobbes geç kalmıştı. Bu yeni sınıf ideolojisine temel direk olacak kavramları Hobbes'un çağdaşı sayılabilecek Locke'un 1632-1704 kaleminden dile getirdi. Artık 18. yüzyılın temel taşları ortaya çıkmıştı. Özgürlük ve mülkiyet. Dikkat edilirse görülecektir ki bu kavramların milliyetçilikle bir ilgisi yoktu. Kişisel haklar milliyetçiliğin belirlenmesine karşıydı. Çünkü entelektüelisti, oysa milliyetçilik kitleleri kendine bağlayabilmek için duygusal olmalıydı. Bireyciydi, oysa milliyetçilik insandaki toplumsal öğeyi vurguluyordu. İnternasyonalistti, oysa milliyetçilik insanları birbirinden ayıran özelliklere önem veriyordu. Dipnot 11, REA, Nationalism, sayfa 12. Yani bu dönemde vurgu ulusun birliğinde değil, vatandaşın özgürlüğündeydi. Ancak özgür bir insan vatanına bağlı olabilir deniyordu. Vatanın temeli özgürlük, özgürlüğünkü de mülkiyet olarak belirlendi. Bu iki kavram yeni ekonomik doktrinlerin temeli oldu. Bir süre önce merkantilizme sarılmış olan burjuvazinin çıkarını artık devletçilik koruyamazdı. Fizyokratlar özel mülkiyetin sınırlarının kalkmasını istediler. Onlardan 20 yıl sonra Adam Smith geldi. Onun izleyicileri özel mülkiyet, girişim, kar, çok çalışma gibi kavramları pekiştirdiler. Dipnot 12. Kohn, sayfa 218-226. Batı Avrupa'da ekonomik girişim özgürlüğü ve mülkiyet temalarının bu önemine aksine Kara Afrika'da milliyetçiliği ortaya atan ve kullanan burjuvazi olmadığı için bu bölge milliyetçiliğinin ideolojisinde bu temaları göremeyeceğiz. Toplumsal sadakatin millete yönelmesi ve milliyetçilik. Burjuvazi bir zamanki müttefiki kralı artık zararlı olarak görüyordu. Özgürlüğün yani mülkiyetin korunması ancak yeni sınıfın öz iktidarıyla bırakılabilirdi. Bu da parlamenter demokrasi olacaktı. Kapitalizm ve milliyetçilik ile demokrasi kavramlarının özdeş tutulmasının kökeni buradadır. Yalnız ortaya bir sorun çıkmıştı. Bireysel özgürlükleri her ne pahasına olursa olsun korumak gerekiyordu ama bir de burjuvazinin yeni bir toplum kurmak gibi bir sorunu vardı. Ortadan kalkan veya kaldırılacak olan kralın yerine artık bireylerin üstünde olduğunu iddia etmeyen bir yasa koyucu geleceğine göre toplumda otorite nasıl sağlanacaktı? Üstelik çözüm yolunun akılcı olduğu gibi kitleleri çekecek kadar duygusal da olması gerekirdi. Sorunu en iyi anlayan ve çözen, görünürde çelişen bu iki gereksinmeyi sistematik bir felsefede bağlaştıran Jean-Jacques Rousseau oldu. Dipnot 13. İbit, RAA, Nationalism, sayfa 26-27. Rousseau'da bireyler, özgürlüklerini esasında kendi öz iradelerinden başka bir şey olmayan genel iradeye teslim ettiklerinden bundan yoksun kalmıyorlardı. Rousseau, toplumsal sözleşmede toplumun ortak çıkar ve self-determinasyonuna dayandığını belirtti. İnsanlar yeni toplumda sadakatlerini, kişisel özgürlüklerinden vazgeçmelerine değecek kadar önemli olan bir ortak çıkar uğruna, bizzat kendilerinin iradesinden çıkacak yasalarla yönetilecek soyut bir kavrama, siyasal bir topluluğa yöneteceklerdi. Rus da buna patriotizm adını verdi ama bu apaçık milliyetçiliğin özüydü. Kendisi bu kuramı ortaya koyarken aklında Yunan site devletleri vardı. Fakat yaşadığı ortamın gerekleri ona son adımı da attırdı. Polonya ve Korsika için yaptığı anayasalarda milleti siyasal birim olarak ilan etti. İzleyicileri onun bu neredeyse dinsel heyecan taşıyan doktrininin ulusal devlete tereddütsüz uyguladılar. Dipnot 14. REA Nationalism sayfa 28-29. Rousseau sadece milliyetçiliğin tutarlı ve sistematik bir teorisini ortaya koymakla kalmadı, akılcı düşüncedeki akıl ve duygu ayrımını reddederek yönetimin sadece aydın sınıfların tek elinde olması düşüncesini sarstı. Eğitilmemiş kitlelerin siyasal iktidar erişmelerine yolunu açtı, böylece 19. yüzyılın başındaki milliyetçilik hareketlerle büyük bir güç sağlayan demokrasiyle milliyetçilik bağlantısı kurulmuş oldu. Bu milliyetçilik kuram, milliyetçi hareketi nasıl etkiledi? Milliyetçiliğin ilk belirtisi olarak yazarlar oy birliğiyle 1789 Fransız devrimini gösterdiler. Aslında Fransız devriminin milliyetçi heyecanı önce kuramlardan değil olayların zorlanmasından geldi. Avusturya ve Prusyalıların Paris'i yıkma tehdidi Fransa milletiyle devriminin yani burjuvazinin çıkarlarını özdeş kıldı. Devrim için gelişen heyecan millet için heyecana dönüştü. Böylece milliyetçi duygunun olumsuz üyesi yerine gelmiş oldu. Anayasacıların ve Girondinlerin devrimin ilk evrelerinde uyguladığı akılcı ve bireyci doktrinler devrimcilerin gelişmekte olan ulusal bilinçlerine uygun düşmemişti. Dışarıdan gelen tehlikenin artması üzerine devrimciler durumun gerektirdiklerine ve halkın yurtsever heyecanına çok daha uygun gelen Rousseau'cu siyasal kurama sarıldılar. Montaigne'in başarısı Rousseau'nun ideallerinin zaferi demekti. Robespierre de Lenin Marx'a göre her neyse Rousseau'ya göre de o oldu. Dipnot 15, İbd, sayfa 30. Görüldüğü gibi Batı Avrupa'da sanayileşme süreci sırasında aydınlar burjuvazinin ideolojisini oluşturmak bakımından çok önemli bir rol oynadılar. Fakat sanayileşme kapitalist tarafından bastırıldı. Kara Afrika'yı incelerken bu iki işlemin birden aydınlar tarafından yükümlendiğine tanık olacaksınız. Üstelik Afrikalı aydınların arkasında böylesine güçlü bir kültürel miras da olmayacaktır. C. Batı Avrupa'da milliyetçiliğin siyasal işlevi, nitelikleri ve tartışılması. Batı Avrupa ülkelerinde, örneğin İngiltere ve Fransa, milliyetçiliğin işlevi, burjuvazinin iktidarı kraldan alması sırasında ortaya çıkan toplumsal sadakatin nereye yöneleceği ve tutumunun hangi odak noktasına dayandırılacağı sorununu çözmek oldu. Milliyetçilikten önceki tutumun ideolojilere odak noktası olarak mistik, ataların ruhu, ilahi, tanrı veya kişisel, kral kavramlarını göstermişlerdi. Endüstri toplumu gibi çok farklılaşmış, toplumsal ilişkileri çok karmaşık ve gayri kişisel bir biçim almış bir dönemde ise sadakati göstermelik olarak bile olsa bütün bireyleri içine alan bir millet kavramına dayandırmak gerekti. Başka türlü tutunum sağlanamazdı. Milliyetçilik tarihte aynı zamanda hem kolektif hem de laik olan ilk tutumun ideolojisi oldu. Halk açısından durum buydu. Burjuvaziye gelince doğrudan doğruya kendisine dayandıramayacağı sadak noktasını millet kavramını teslim etmekte herhangi bir sakınca görmedi. Nasıl olsa en güçlü kendisi olduğundan milleti o teslim edecekti. Çünkü parlamentoya ancak belli miktarda vergi verenler girebiliyordu. Batı Avrupa'da milliyetçiliği birçok yazarın söz birliği yaptıkları gibi liberal, demokrat ve insancıl oldu. Bu ülkeler diğerlerinden daha gelişmiş olmanın verdiği olanaklar içinde parlamenter demokrasiyi getirdikleri, ayrıca proletarya güçlenip örgütlenmeden devleti ele geçirdikleri için demokrat oldular. Hümanist olmaya gelince, sanayileşmenin acıları dışarıya yayılma nedeniyle fazla duyulmadığı, bu nedenle tutumunun gereksinmesi kendin gibi fazla sert bir şekilde göstermediği için bu ülkelerin milliyetçiliği ılımlı oldu. Özellikle İngiltere'de sorun çıkarıcı bir nitelik görülmedi. Çünkü Fransa'ya oranla kralın gücü çok daha erken 1299'da sınırlanmış, ekonomik gelişme daha önce olmuş ve belki hepsinden önemlisi İngiltere sömürge yayılmasından çok daha kazançlı çıkmıştı. Rahatlığı ve ulusal bilinci arttıkça milliyetçiliği azaldı. Dipnot 16. Ali Mazruhi, cilt sayfa 6-7. İşte diğer yazarların Dipnot 17. Örneğin Hayes, Nationalism and Religion, sayfa 38-39. Cohn, sayfa 155-183. Sinder, The Meaning of Nationalism, sayfa 113. Aksine, Mazrui gibi İngiltere'de milliyetçiliğin zayıf olduğunu haklı olarak ileri süren Kadiora, bu önemli noktayı gözden çıkardığı için bu zayıf olma hususunu belli bir savı kanıtlamak için kullanırken hataya düşmektedir. Kadiora'ya göre milliyetçiliğin ideolojisinin ne kapitalizmle ne de endüstri devrimiyle bir ilgisi vardır. Çünkü ilk ve en çok sanayileşmiş olduğu halde İngiliz milliyetçiliği 18. ve 19. yüzyıllarda daha az sanayileşmiş ülkelerinkiyle karşılaştırılamayacak kadar hafif olmuştur. Dipnot 18. Eli Kadri, Nationalism in Asia and Africa, London, Weddingford and Nicholson, 1970, sayfa 18-19. Yinelemek gerekirse burada Kadri'ye bu en önemli yerde yanıltan nokta, diğer endüstri ülkelerinin aksine İngiliz milliyetçiliğinin, deyim yerinde ise hafif ve olumsuz öğesinin eksik olmasının nedeninin yazarın gözden kaçırmasıdır. Bu neden de şudur. Bütün farklılaşmış yapısına, bütün gayri kişisel toplumsal ilişkilerine rağmen İngiltere, erken, büyük ölçüde de ve sömürgelerle yayılarak gelişmiş olması nedeniyle güçlü bir ulusal birlik ve ulusal bilinç sahibi oldu. Geçirmiş olduğu iç savaşta İngilizlere erkenden ulusal birliğin bilincini aşıladı. Bu nedenle milliyetçilik gibi çok güçlü bir tutumunun ideolojisine diğer ülkeler kadar gereksinme duymadı. İngiliz milliyetçiliği Hayes'in de belirttiği gibi, dipnot 19, Carlton Hayes, Nationalism, Encyclopedia of the Social Sciences, Der Edwin R.A. Seligman ve Alvin Johnson, sayfa 241. İngiliz olmaktan gurur duymak ve kendini Tanrı'nın seçilmiş insanı hissetmekten ileri gidemedi. Aslında İngiliz milliyetçiliğinin işi, örneğin bir Alman milliyetçiliğininkinden daha zordu. Çünkü Galler ülkesi, Wales gibi, İskoçya gibi, İrlanda gibi birbirinden çok farklı toplumları birleştirmeyi üzerine almıştı. Bu toplumlar öylesine farklıydı ki, 20. yüzyılın sonunda bile bir İskoçyalı İngiliz demek, ona hakaret etmekle bir oluyordu. Buna rağmen İngiliz burjuvazisi çok erken, uzun bir süreç sonucu ve dünyaya yayılarak çok güçlü bir şekilde ortaya çıktığı için bu denli zor bir birleşmeyi ve toplumsal tutumunu Büyük Britanya adı altında bu kadar kolayca ve zor kullanmadan sağlamayı başardı. Fransız milliyetçiliği de dilleri bile birbirinden farklı olan Bask ve Breton gibi farklı öğeleri diğer milliyetçiliklere oranla çok rahat ve çatışmasız bir biçimde birleştirmesini Fransız burjuvasinin çok güçlü olmasına borçlu oldu. Batı Avrupa'da milliyetçiliklerinin adı geçen niteliklerini Orta ve Doğu Avrupa milliyetçiliklerini inceledikten sonra tekrar ve daha kritik bir gözle tarayacağız. Batı Avrupa milliyetçiliğinin geçirdiği bütün bu evreleri, sahip olduğu bu nitelikleri Kara Afrika milliyetçiliğini incelerken bulamayacağız.